Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 31. Ayrım. Mehpare ve Hüsnü Efendi, Maliye Nezareti'nin önüne vardıklarında memurlar evlerine gitmek üzere dağılmaya başlamışlardı. Hüsnü Efendi, Nazır'ın özel kalemine çıkarak bir ziyaretçi getirdiğini haber verdi. Mehpare ile içeri girdiler. Mehpare, taş merdivenlerin ihtişamına hayran olarak yukarı kata çıktı ve Reşat Bey'in makamının bekleme salonuna girdi. Katip kim olduğunu sorunca, "Geliniyim, evden acil bir haber getirdim," dedi. Katip hemen ara odaya aldı genç kadını, az sonra Nazır'ın karşısındaydı. Ahmet Reşat makamında mehpareyi görünce yerinden fırladı. "Beyciye bir şey mi oldu, yoksa teyzem?" "Evdekiler gayet iyiler. Beni bağışlayın efendim," dedi mehpare. "Ben yine haddimi aşarak münasebetsiz bir iş yaptım. Bugün Hüsnü Efendi Kemal Bey'i görmeye giderken onun haberi olmaksızın arabaya binip ben de zevcimi görmeye çiftliğe gittim." "Ne cüretle! Deli misin kızım sen?" "Ona verecek bir haberim vardı efendim. İlla da bu haberi ona ben vermek istedim. Beni affediniz efendim." "Neymiş bu önemli haber? Anadolu'ya geçmeye mi kalkışıyorsun yoksa? Benim iznimi alamayacağını bildiğinden Kemal'e gittin değil mi?" Masasından kalkmış, mehparenin karşısına gelmiş, gözlerinin içine bakıyordu. "Değil efendim. Ben hamileyim efendim. Kemal Bey bunu ilk benden duysun istedim efendim." Ahmet Reşat'ın kürekleri suya indi. Masasının başına dönüp oturdu. "Emin misiniz kızım?" "Eminim efendim. Allah tamamını erdirsin. Hayırlı uğurlu olsun. Kemal'i görebildiniz mi bari?" "Gördüm. Size 3 adet mektup yolladı." Koynundan mektupları çıkarıp masanın üzerine bıraktı. Ahmet Reşat kendine ait olanı açmadan önce mehpareyi bir kere daha azarlamadan edemedi. "Çiftliğe gitmek istediğini bana bildirmeliydin mehpare." "İzin vermezdiniz efendim. Ben de size karşı gelemezdim." "Kendini bu durumda bile tehlikeye atmaktan geri kalmadın. Senin de kocandan hiçbir farkın yok. Tevekkeli değil, tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş." "Ben artık eve döneyim müsaadenizle. Sizi meşgul etmeyeyim." "Onca yolu gidip gelmişsiniz. Kim bilir ne kadar yoruldun. Bekle de bir arabaya buldurayım. Birlikte döneriz artık. Mesai bitti zaten." Ahmet Reşat mektubuna göz attıktan sonra mehpareyi dışarı çıkartıp Hüsnü Efendi'yi odasına çağırdı. Mehpare katibin odasında bekledi. 10 dakika kadar sonra Hüsnü Efendi aceleyle araba aramaya gitti. Uzunca bir zaman beklediler. Nihayet araba geldiğinde Reşat Bey ile birlikte evlerine doğru yola çıktılar. Hüsnü Efendi mektuplardan birini kuşağına sokarak onlardan ayrıldı. Ters istikamete doğru yürüdü. Arabada giderlerken "Kemal'i nasıl buldun? Çok zayıflamış mı?" diye sordu Reşat Bey. "Onu çok iyi gördüm," dedi mehpare. "Yüzüne renk gelmiş. Size yazmıştır efendim, cepheye gidiyormuş." "Yazmış, Allah yolunu açık etsin." Her ikisi de düşüncelerine odaklı, çok fazla konuşmadan konağa vardılar. Bütün gün evde olmayan mehparenin Reşat Bey ile birlikte arabadan indiğini gören kadınlar, telaşla ve binlerce soruyla etraflarını sardığında, "Kızı rahat bırakın," dedi Ahmet Reşat. "Mehpare sabah benimle birlikte çıktı, Kemal'i görmeye gitti. Ona verilecek bir haberi vardı çünkü." "Ne haberiymiş bu?" diye sordu Saraylı Hanım, konakta bilgisinin dışında bir şeyler yaşanmış olmasının kızgınlığı içinde. "Ben odama çıkıyorum. Mehpare anlatır size." Mehpare, orta katın setirli odasına peşinde kadınlar ve kızlarla birlikte girdi. Camın önündeki sedire yerleşti. Kendinden açıklama bekleyen ev halkının arasında yüzünü Behici'ye döndü ve alçak sesle, "Ben de sizin gibi bir bebek bekliyorum Behici abla," dedi. Saraylı Hanım zaten bildiği haberi küçümseyerek, "Bu muydu haber?" diye sordu. "Aa, daha ne olsun Saraylı Hanım," diye sitem etti Behice mehpareyi öpmeye koşarken. Kızlar evleri yakında bebeklerle şenleneceği için memnun olmuşlardı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Anneleri bu sefer artık bir oğlan doğuracağına göre keşke mehparenin bebeği kız olsaydı. Kız olursa adını Leman seçmeliydi. Leman hemen bebeğe pembe takımlar örmeye başlayacaktı. İyi olacaktı doğrusu. Çünkü doğacak erkek kardeşine mavi tulumlar örmekten bıkmıştı. Ne zaman doğacak diye sordu Bihice. Nikahlandıkları tarihten hesap edersiniz dedi Saraylı Hanım. Erken doğum yapmazsa eğer. Neden erken doğum olsun ki? Sıhhatli ve genç bir kadın o dedi Behice. Kızım bu işler belli mi olur? Sen de sıhhatli bir genç kadındın ama düşük yaptın işte. Unuttun mu? Behice içinden unutmama fırsat vermiyorsun ki hınzır ihtiyar diye geçirdi. Her fırsatta yüzüme kakacaksın erkek çocuğumu düşürdüğümü. Sonra gururu yüzünden okunan mehpareye döndü. Ne zaman doğarsa doğsun, aralarında nasılsa bir fark olacak. Benimki ona ağabeylik yapar artık dedi. Saraylı hanım bir ara mehparenin yanına yanaştı ve kimseye duyurmamak için fısıldayarak Kemal'e niçin gittin diye sordu. Mehpare yüzü kızararak cevapladı. Onu çok özlemiştim efendim. Doğru söyle, hasta filan olmasın. Vallahi değil. Hep rüyalarıma giriyordu. Dayanamadım. İyi ki gitmişim. Onu çok iyi buldum. Bir dahaki sefere bana da haber ver, iyi mi? Dedi Saraylı Hanım. Ben de seninle gelirim. Mehpare yaşlı kadına torununun çok yakında tehlikeli bir yolculuğa çıkacağını söyleyerek onu üzmek istemediği için Reşat Bey'in konağının kadınları cıvıldaşarak konuşmaya devam ettiler. Kadınlar aralarında hala keyifli sohbetler yapabiliyorlardı. Doğum. Behice'nin ağrıları Ekim ayının ilk haftasında Ahmet Reşat Vrangel ordusunun sorunlarıyla boğuşurken tuttu. Kızıl Ordu'nun Rus çarını tahtından indirip Rusya'da idareyi ele geçirmesinden sonra çar yanlısı bazı generaller Kızıl Ordu'ya karşı bir iç savaş başlatmışlardı. Bu generallerden biri de Vrangel'di. Beyaz Ruslar Wrangel'in komutasında bir süre zaferden zafere koşmuş, sonra aniden beklenmedik bir şekilde çözülmüşlerdi. Kırım'ın 10 yıl erken inen korkunç soğuğuna dayanamayarak dökülmeye, donarak can vermeye başlamışlardı. 150 bin kişi kadardılar. Ordunun tahliyesine karar verilince hayatta kalanlar diğer Beyaz Ruslar gibi Osmanlı topraklarına sığınmaya karar verdiler. Çeşitli sari hastalıkları ve bitleriyle birlikte gemilere doluşup geldiler. Kışla ve hastaneler, kamplar ve kiliseler gemi güvertelerinde siyah kaputlarıyla ayakta ve göğüs göğüse yaptıkları meşakkatli yolculuklardan sonra nihayet İstanbul'a ulaşan bu mültecilerle dop doluydu. Yorgun şehir, Balkanlardan ve Kafkaslardan gelen büyük göçler yetmemiş gibi şimdi de Vrangel'in başıboş askerlerini ağırlayacaktı. Tam da o günlerde Rus donanmasına ait 2 adet savaş gemisi Haliç tersanesinde tamir görmekteydi. Millicilerin yeraltı teşkilatı, Wrangel'in emrindeki Rus askerlerinin Yunan askerleriyle birlikte bu gemilere bindirilerek Karadeniz sahillerine gönderileceğine dair haber almıştı. Maksatları, millicilerin Anadolu'ya deniz yoluyla kaçırdıkları silah ve insan yüklü takalara mani olmak ve Karadeniz kıyılarını işgal etmekti. Kemal'den dolayı artık iyice haşır neşir olduğu yeraltı örgütü bu bilgiyi ona sızdırınca Ahmet Reşat kendini Bahriye Nazırı'nın odasında bulmuştu. Bahriye Nazırı'nın da aynı kendi gibi vicdanında Anadolu'ya yardımcı olunması gerektiğine dair sesler duyduğuna emindi. İki Osmanlı nazırı kafa kafaya verip bir hal çaresi aramışlardı. Anadolu'da vatanın kurtuluşu için çarpışanlar dört bir taraftan kuşatılmışlardı. İşgalcilerin yanı sıra Ermeniler, Kürtler, Çerkezler, Rumlar, kısacası imparatorluğun tüm katmanları kendi devletlerini kurma peşindeydiler ve yetmezmiş gibi bir de İstanbul hükümetinin askerleriyle başa çıkmaya çalışıyorlardı. Bu kadar zor durumda olan milliciler mutlaka Wrangel tehlikesinden hemen haberdar edilmeliydiler. Sadece Mustafa Kemal ve askerleri değil, tüm Anadolu halkı Wrangel'in maksadını bir an önce öğrenmeliydiler ki konukseverlikleriyle maruf bu Ali Cenap halk kötü niyetli askerlere kucak açmasın, Karadeniz'de yaşayan Türkler Rus ve Yunan askerlerinin bir donanmayla Türk sahillerini zapta çıkacağından hemen haberdar olsunlar, yerli halk gafil avlanmasın, önlemlerini alsın. İyi de onlara bu haberi nasıl ileteceklerdi? Bahriye Nazırı bu haberi gazetelerde duyurmayı önerdi. İyi fikirdi. Böylece bilgi aynı ağızdan vatan sathına yayılacaktı. Vakit kaybetmeden kaleme aldıkları haberi bütün gazetecilere elden gönderdiler. Ama işler istedikleri gibi gitmeyecekti çünkü müttefikler bu haberi hemen sansür edeceklerdi. Ahmet Reşat sabah erkenden makamına gelmiş, gazetelerde henüz sansürlendiğini bilmediği haberi aramaya başlamıştı ki odacı evinden bir başka haber getirdi. Zat-ı devletlilerinin kahyası aşağıdaydı ve huzura kabulünü bekliyordu. Ahmet Reşat şaşırdı. Bu sabah bahçe kapısını ona Hüsnü Efendi açmıştı. Bir isteği olsa söylemez miydi? Behice'nin doğumuna ise daha bir aydan fazla bir zaman vardı. Mutlaka Kemal'le ilgili bir terslik olmuştu. Yakalanıp tutuklanmış mıydı acaba yeğeni? Hüsnü Efendi'yi hemen odasına çağırdı. Kahya telaşlı gözüküyordu. "Hayrola, bir terslik mi oldu?" diye sordu yüreği sıkışarak. "Hanımefendi sancılandı," dedi Hüsnü Efendi. "Ben buraya gelmeden Ebe Hanım'a koştum, onu konağa yolladım, sonra da sizi haberdar etmeye geldim." Ahmet Reşat'ın beti benze atmıştı. Doğuma daha vakit vardı diyebildi. Büyük hanıma göre doğum başlamış. Sen hemen eve dön Hüsnü Efendi. Sakın evden ayrılma. Sana ihtiyaç duyabilirler. Bizim çok önemli bir mütalaamız var şimdi. Sonra da biriyle görüşmem lazımdı. Hay Allah. Neyse işlerim biter bitmez geleceğim dedi. Bir ihtiyaç olursa beni hemen haberdar et. İhtiyaç hasıl olmadıkça sizi rahatsız etmem efendim, dedi Hüsnü Efendi. Efendisinin ne olur ne olmaz diye uzattığı bir tomar parayı alıp çıktı. Ahmet Reşat'ın canı çok fena sıkılmıştı. Doğumda karısının yanında olmak istiyordu ama az sonra Osmanlı Borçları İdaresi ile bir toplantısı, sonra da İmperial Ottoman Bank'ın müdürüyle bir randevusu vardı. Tabii ki yine Osmanlı borçlarının ertelenmesini talep etmek üzere. Bütün kadınlar çocuklarını gece sabaha karşı doğururlarken Behice neden sabahın iş saatini seçmişti acaba? Onu zora koşmak için mi? Toplantıya gitmek için odasından çıkmak üzere kapısını açtığında Doktor Mahir ile burun buruna geldi. Ahmet Reşat gözlerine inanamayarak baktı. Hayal mi görüyordu? Mahir Bey, doğru mu bu? Siz buradasınız. Evet efendim, kısa bir süre için buradayım. Şu tifüs ve kolera vakaları... Mahir'i konuşturtmadı Ahmet Reşat. Dostum sizi bana Allah yolladı. Vallahi Allah yolladı. Tifüs, kolera vakalarını sonra anlatırsınız bana. Hızır gibi yetiştiniz Mahir Bey. Behice sancılanmış. Ben yanına gidemiyorum. Akşama kadar çok önemli görüşmelerim var. Aklım evde. Allah rızası için önemli bir vazifeniz yok ise bizim eve kadar gidin, benim de içim rahat etsin. Mahir hemen gidiyorum dedi. Yüreğinizi ferah tutun. Ne gerekirse yapacağım. Gönül rahatlığıyla işlerinizi görün. Siz gelmeden evden ayrılmam. Her iki adam da alelacele merdivenlerden inip aksi istikametlere koştular. Ahmet Reşat günün sonunda evine bitkin bir halde dönerken kendini son derece suçlu hissediyordu. Tek tesellisi Mahir'i Behice'nin başına yollamış olmasıydı. Leman'ın doğumunun dışında diğer doğumlarda karısının başında bulunamamıştı. Hele bir önceki doğum ölü bir bebekle sonlandığında karısına manen yardımcı olamadığı için çok vicdan azabı çekmişti ama elinden ne gelirdi ki? Aynı şehirde bile değildiler. Halbuki bugün evine o kadar yakınken yine gidememişti işte Behice'nin başına. İçinden doğumun henüz gerçekleşmemiş olması için dua etti. Belki de hala sancı çekiyordu Behice. Zaten bebek doğmuş olsa Hüsnü Efendi'yi ya da bir başkasını yollatıp müjdeyi verdirmezler miydi? Nezaretten çıktıktan sonra araba bulamamış, sahanlığından salkım saçak insanların sarktığı çok kalabalık bir tramvaya atlamıştı zar zor. Divan yolunda inmiş, sokağının başına gelinceye kadar koşmuştu. Köşeyi dönünce yavaşladı, bir an durup soluklandı ve tekrar koşar adım evine yürüdü. Kapının sürgüsünü açtı, bahçeye girdi. Ev sessizdi. Bebek ağlaması filan da duyulmuyordu bahçeden. Başını kaldırıp pencerelere baktı. Oturma odası karanlıktı. Yatak odalarının perdeleri çekiliydi ama selamlıkta ışık vardı. Herhalde Mahir onun eve dönmesini bekliyordu. Bahçede yürürken Hüsnü Efendi konağın kapısını açtı, içeri girmesini bekledi. Taşlıkta da kimseler yoktu. Doğum olan evlerde telaş, heyecan, coşku olurdu. İçine bir kurt düştü. "Doğum oldu mu?" diye sordu korka korka. "Öğlen saatlerinde," dedi Hüsnü Efendi. "Neden bana haber vermediniz?" Hanımefendi istemedi. Canı büsbütün sıkıldı Ahmet Reşat'ın. Selamlığın kapısını açtı. Mahir oturduğu koltukta kitabı dizlerinin üzerinde uyuyakalmıştı. "Mahir Bey." Mahir yerinden fırlarken kitabını yere düşürdü. "Bir şey mi oldu? Kötü bir şey oldu değil mi? Söyleyin bana, Behice iyi mi? Bebek yaşıyor mu?" "Herkes iyi. Behice Hanım da, bebek de sıhhat ve afiyetteler." "O zaman nedir bu sessizlik? Neden bana haber yollanmadı? Teyzem niye ortalarda değil? Kızlar nerede?" "Behice Hanım yorgun. Bir müsekkin verdim, uyuyor. Diğerleri odalarına çekildiler." "Mahir, anlatın bana. Doğum zor mu oldu? Nedir bu esrarengiz hava? Bebeğin bir zoru mu var? Eli ayağı düzgün mü? Allah aşkına söyleyin." "Reşat Bey, oturun şöyle. Hiçbir kötü şey yok. Yalnız..." "Yalnız ne?" "Yalnız herkes biraz sukutu hayale uğradı. Saraylı Hanım'la Behice Hanım pek üzüldüler çünkü." "Çünkü ne?" "Çünkü bebek yine kız geldi. Yani bir kızınız daha var." "Sağlam, sıhhatli mi?" "Elbette. Çok da güzel." "Allah'ım sana şükürler olsun," dedi Ahmet Reşat. "Ödüm patladı azizim. Bir terslik var zannettim. Nerede bebek şimdi?" "Annesini uyandırmasın diye Saraylı Hanım bebeğin beşiğini mehparenin odasına götürdü. Pek ağladı Behice Hanım. Pek mahzun oldu. Onu teselli etmeniz gerekecek. Biraz hırçınlık yaparsa kusuruna bakmayın. Lohusalarda olur böyle gelgitli ruh halleri. Sakın üstüne varmayın Reşat Bey." "Kız doğurdu diye ona kızacağımı mı sanıyorsunuz? Beni hiç mi tanımadınız Mahir Bey?" "Estağfurullah efendim. Evin hanımları o kadar üzüldüler ki siz illa da erkek bekliyorsunuz zannettim. Leman Hanım'ın bile canı sıkıldı. Bebeğin bütün çeyizini mavi işlemiş. Deli mi bunlar?" Ahmet Reşat kapıyı açıp dışarı seslendi. Kalfa koşarak geldi, elini öpüp tebriklerini sundu. "Saraylı Hanım'a, Mehpare Hanım'a ve kızlara haber verin, hepsi oturma odasında toplansın," dedi evin beyi. "Gülfidan Kalfa, bu ne biçim iş, tıs çıkmıyor. Doğum olan ev böyle mi olur? Loğusa şerbeti hazırladınız mı?" "Elbette. İkramı yukarı odada yapın. Zehra'ya da haber verin, hazırlıklara yardım etsin." "Allah'ın gücüne gidecek," dedi Reşat Bey. "Evden cenaze çıkmış gibi ne bu Allah aşkınıza?" Az sonra orta kata kucağında kundakla mehpare geldi. Battaniyeleri aralayıp uyuyan bebeğin yüzüne baktı babası. "Aman Allah'ım," dedi Reşat Bey. "Ne kadar minik bu." "Biraz erken doğdu," dedi Mahir. Reşat Bey'in endişeli yüzünü görünce atıldı. "Hiç önemli değil. Yakında toparlar. Pek şeker bir şey." Bebeğin erken doğmasına için için sevinen mehpare, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle, "Altın gibi saçları var, bakın," dedi. "Tenini görseniz bembeyaz, süt gibi. Burnu hokka, dudaklar sanki kalemle çizilmiş. Pek güzel bir kız maşallah." "Madem bu kadar güzel bir yüzü var, adı Sabahat olsun," dedi Ahmet Reşat. "Şansı da güzel olur inşallah," diyerek içeri girdi Saraylı Hanım. Teyzesinin elini öptü Reşat Bey. "Erkek olmadı diye üzülmüşsünüz öyle mi teyzeciğim?" diye sordu. "Aman ben ne üzüleceğim, üzülen sen olmalısın. Sürecek olan soy seninki," dedi Saraylı Hanım hırçın bir sesle. "Behice uyandı, seni yanına istiyor." Ahmet Reşat bebeği mehparinin kollarından aldı, bağrına bastı, yavaş yavaş merdivenleri çıkmaya başladı. Leman'la Suat paldır küldür aşağı iniyorlardı. "Biraz dikkatli olun hanımlar, kardeşinizi uyandıracaksınız," dedi yavaşça. "Ah bey baba, yine kız oldu biliyorsunuz değil mi?" diye sordu Leman. "Ben kızlarımdan çok memnunum efendim, gayet iyi oldu. Adını ne koyacağız?" "Adı valideniz itiraz etmezse Sabahat olacak." "Sabah rüzgarı mı demek?" "Hayır, Sabahat yüz güzelliği, sima letafeti demek. Sizler gibi bu kardeşiniz de çok güzel olacak. Şimdiden belli." "Biz güzel miyiz bey baba?" diye kıkırdadı Suat. "Güzelsiniz ama güzellik yetmez. Akıllı, malumatlı ve iyi huylu da olun," dedi Ahmet Reşat. Behice işlemeli yastıkların üzerinde bembeyaz bir manolya gibi bitkin yatıyordu. Gözleri ağlamaktan şiş ve kıpkırmızıydı. Ahmet Reşat'ı görünce "yine beceremedim bey," dedi zayıf bir sesle. "Sizi yine sukutu hayale uğrattım." "O nasıl laf Behice Hanım? Bana güzeller güzeli bir kız daha verdiniz. Dünyalar benim oldu. Bakın şunun yüzünün inceliğine, zarafetine. Daha şimdiden altın rengi saçları var. Belli ki size benzeyecek. İsmini yüzünün güzelliği için Sabahat koydum. İtirazınız veya başka bir tercihiniz var mı?" "Ben Raif İbrahim'i bekliyordum. Kız ismi hazırlamamıştım," dedi Behice. "O ismi bir dahaki sefere koyarız. Allah bana bir erkek evlat nasip etmeyecek." "Allah'ın işine karışılmaz hanım. Hayırlı damatlar nasip eder inşallah. Şimdi bu güzel kızımız ailemize de milletimize de uğurlar getirsin." Kızını karısının kollarına bıraktı Ahmet Reşat. "Çok halsizim bey, uyur kalırım, düşer kollarımdan. Sabahati mehpariye verin, emzirme zamanı gelene kadar o meşgul olsun, değil mi?" Ahmet Reşat karısının alnına bir öpücük kondurup bebeği tekrar kollarına aldı. "Siz uyuyun, dinlenin güzelim," dedi. "Yarın bizim hocayı çağırırız, bir güzel okur kızımızı." Odadan çıktı, merdivenleri inerken burnunu bebeğin ipek gibi yumuşak boynuna dayayıp kokladı. "Minicik Sabahat Hanım," dedi. "Kız olduğun için valideni üzdün. Lakin ben seni tıpkı bir erkek evlatmış gibi itina ile tahsil ettireceğim. Tuttuğunu koparan bir kız olacaksın inşallah." Sonra merdivenlerin basamaklarına oturdu, kucağındaki kızının kulağına dua ile adını okudu, üfledi. İkinci kadın sofasında Leman piyanoya oturmuş, başında dikilen Mahir'e yeni öğrendiği bir aşk şarkısını çalıyordu. "Doğru dürüst bir şey çalsana kızım," dedi oradan geçmekte olan Saraylı Hanım. "Nedir bu böyle tangır tungur? Musikiye benzer bir şey değil çaldığın." "Bu bir şanson nene." "Şansonmuş. Çal kızım bir rast makamı, Mahir Bey de dinlesin güzel güzel." "Siz neneme bakmayın efendim, o her şeye itiraz eder," dedi Leman, nenesinin bilgisizliğinden mahcup olarak. "Bunlar zamane çocukları," dedi Saraylı Hanım. "Yaşlıya hürmeti de bilmezler. Allah selamet versin, kızlarını böyle şımartıyor işte Reşat Bey. İnşallah bir gün dizini dövmez." 31. ayrımın sonu. Sayfa 292-304. Devamı 32. ayrımda.